Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.
Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. Evet, bugün üzücü bir haberle başlayacak Akşam Postası. Çünkü onların hikayesini bizi dinleyenler bilir. Mevsimlik işçi onlar, bir yerden bir yere götürürler o aracılar. Yani dayı derler ona, maden işçisini taşırlar bir yerden bir yere. Elma toplayanı, üzüm hasatında o üzüm için götürürler. Bunlar da domates toplamak için Batman'dan bir otobüse doldurulmuş insanlardı. Ve Antalya'ya yaklaşırken tırla çarpıştı otobüs. Ankara'dan gelmişti otobüs. Şoförü ve sürücüsü, onlar hayatlarını kaybettiler. İki de işçi. Yani orada bizim soframıza girecek domatesleri toplaması için taşınan insanlardan kayıplar var. Nasıl dönüyor o çark? Nasıl geldiler? Arkalarındaki hikaye nedir? Batman'ı çok uğraştık bugün. Cengiz Erdil de aradı ve buldu. Onların yakınlarına soracağız. Nereye gidiyorlar? Nasıl gidiyorlar? Hangi umutla? Nedir bunun hikayesi? Evet, Kobani biliyorsunuz IŞİD'in işgalinden kurtarıldı diye halaylar çekiliyordu. Şimdi orada yeniden bir bombalama iddiası var. Hem ona bakacağız hem de uluslararası bir takas var. Ürdün'de tutuklu olan radikal eylemci bir kadının iadesini şart koşmuştu IŞİD. Japon gazeteciyi vermek için. İşte bugün akşama kadar süre verdiler. Bugün olur diye Japonlar yola koyuldular bu anı görüntülemeye. İşte onlar arasında Akçakale'ye gidenlerden Kazumi Takaya maalesef geçirdiği o trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bölgeye bağlanacağız, son durumu öğreneceğiz. Ekonomide önemli gelişmeler var. Dolar tarihin zirvesinde 2.4'ü aştı ve arkadan rekor yükselişlerin hikayesi nereleri nasıl etkileyecek? Grevler var. Bunun dışında benzine 7 kuruş zam var. Biz bugün gazetesinin ekonomi müdürü Zafer Özcan'la konuşacağız. Evet, Edirne'de yayınlanan gazete attı iddiayı ortaya. Yunanistan'da o genç 40 yaşındaki Siriza lideri Tsipras'ın baba eskiden göçmüş bir ailenin torunu olduğunu söyledi. Biz de Edirne'ye bağlanacağız, dostuna soracağız Tsipras'ın eski hikayesini. Mecliste çok enteresan bir tartışma var. Efendim, çevreci bir yaklaşımla eski kağıtlardan bloknotlar hazırlamış, not defterleri hazırlamış meclis idare merkezi. Ama öyle bir not ki bu, arka tarafını çeviriyorsunuz, orada 17-25 Aralık soruşturmasında bakanların dinlenen telefonlarından konuşmalar var. Çikolata kutusunda para var mı? İşte ayakkabılar nereye gidiyor? Sen şunu ne yaptın? O parayı verdin mi? Gibi konuşmalar var. Onun için iktidar bu kez kıyameti kopardı. Nasıl mecliste bu tür bir olay yaşanır diye muhalefette harika, çok gizlemek istediniz, İşte her şey ortaya çıkıyor diye keyfini sürüyor. Buna da bakacağız. İztuzu sahilinde biliyorsunuz şezlonglar olacaktı. İhale açılmıştı ve vatandaş kızıyordu. İşte orada artık Soma'daki o zeytin üreticilerinin kaydettiği başarı gibi bir başarı var. Çünkü bu projeden, bu ihaleden bütünüyle vazgeçildi. Biz de bu operasyonu durduran halkın temsilcileriyle konuşacağız. Cengiz Erdin'in sesli dosyasında da şair Ataol Behramoğlu var. Çünkü o sanat yılını kutluyor. 50 yıl dile kolay. Onu, Ataol Behramoğlu'nu Cengiz'in röportajıyla dinleyeceğiz.
Olayların ayrıntısı, tartışmaların püf noktası. Bugün neyi konuşuyoruz? Neden gündeme geldi? Kim ne diyor? Uzmanlar nasıl yorumluyor? Yarın Türkiye neyi konuşacak? Eksik soru bırakmayan program. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 18'de, tekrarı 24'te. Manşet.
Evet, Batman'dan çıktılar yola. Antalya'ydı durakları. 1263 kilometre geleceklerdi. 18 saatlik bir yol. Geldiler, Antalya'ya yaklaştılar. Gazipaşa'daydılar. Domates toplayacaklardı. Çok kalmayacaklardı. Döneceklerdi memleketlere. memleketlerine 15 lira, 20 lira, bilemediniz 25 lira girecekti bir günün hasılatı olarak ceplerine. Okuldan tatil nedeniyle uzak kalanlar da otobüsteydi. Çok sayıda yaralı var. İki, o Batmanlı işçilerden ikisi kayıp diye biliyoruz. Can verdiler. Diğerleri de otobüsün sürücüsü ve yardımcısı diye geliyor ilk haberler. Ama Antalya'ya önce ulaşalım. Meselenin diğer boyutunu, Batman'da nasıl bir hikayenin içinden geldi bu insanlar, onları öğrenmeye çalışacağız. Önce Antalya'ya gidelim. Ahmet İstek, gazeteci arkadaşımız bize yardımcı olacak. Merhaba Ahmet, iyi akşamlar, hoş geldin.
İyi akşamlar Atilla Güner, iyi yayınlar.
Evet, kaza hakikaten dramatik bir kaza. Notlarını dinlemeye hazırız.
Evet, hatırlarsınız Türkiye her iki ayda bir mevsimlik kaza yapan işçileri, iş yerlerini konuşuyor. Kasım ayında, geçen yılın Kasım ayında da Isparta'nın Yalva çiftesinde biliyorsunuz elma koklayan mevsimlik işçiler kaza yapmıştı. 18 kişi ölmüştü. Yine acı haber bugün sabahleyin. Bu kez Antalya'dan, Gazipaşa'dan geldi. Sabah 7.30 sıralarında yaşandı kaza. Batman'dan dün akşam yola çıkmışlardı. Çünkü bölgede iş bulamıyorlardı. Çocuk çocuk ailecek yola çıkan Batmanlı işçiler, mevsimlik işçiler bu bölgeye geliyorlar. Ve sabah saat 7.30 sıralarında da Gazipaşa yakınlarında ne yazık ki şerit ihlal yapan bir tırla çarpıştı araç. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. 50'ye yakın işçi var, mevsimlik işçi var. Batmanlı mevsimlik işçi var. Çoğu çocuk, biliyorsunuz ekonomik sorunlar nedeniyle Batman'dan Güneydoğu ilde, Doğu illerinden daha çok Antalya'ya, Isparta'ya, bu bölgeye, Muğla'ya gelen mevsimlik işçiler var. Sera'da çalışıyorlar, toptancı halinde de çalışıyorlar, paketleme işi yapıyorlar ve günlükte 30-40 lira gibi bir rakam alıyorlar. Peki Batman'dan niye geldiler derseniz, Batman'dan Türkiye'nin farklı kentlerine işler gidiyor. Buradaki dayıbaşı denen bir sistem var. Ondan da kısaca bahsedeyim. Bu işi bulanlar 30-40 lirayı çalışan kişiye veriyorlar. 15-20 lirayı da kendileri komisyon olarak alıyorlar. Yani iş 55 liraya işçiyi bir anlamda çalıştırıyorlar. Sigorta yok. Konaklama ve öğle yemeği veriyorlar. Genelde de Doğu illerinden gelen vatandaşlarımız da burada birkaç ay, 3 ay, 5 ay hangi ürünün hasadına göre bu işi yapıyor. İşte bu sabahki gelen yaşanan kazada da işte Batmanlı ne yazık ki çoğunluğu da çocuk, kazada yaralılar. Bu olaya karışıyorlar. Sistem böyle çalışıyor Atilla Güner. Yalvaç'ta da Kasım ayında yaptığımız olayda da dayıbaşı sistemi vardı. Burada da aynı şekilde dayıbaşı sistemi söz konusu. Batman'dan bir şekilde 50 kişi, 60 kişi bulunuyor ve bu bölgeye getiriliyor. Bu Batmanlı işçiler de Muğla'nın Fethiye ilçesine gideceklerdi. Ve orada Muğla, Fethiye toplancı halinde domates paketleme işi yapacaklardı. Ne yazık ki yapamadılar. Ama bu bölgede bu çok yapılan bir sistem. Dayıbaşı dizilen bu kişiler komisyon karşılığı bu işçileri getiriyorlar, çalıştırıyorlar. Daha sonra da kendi kentlerine geri dönüyorlar. Kaza tabii ki çok üzücü. Şerit ihlalinin yaptığı söyleniyor. Tır sürücüsünün şerit ihlal yaptığı söyleniyor. Yaralıların tedavileri devam ediyor Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde. Bir bölümü de uçakla Batman'a gönderilecek. Jandarma tabii ki soruşturma başlattı. Aktarabileceklerim şimdilik bu kadar.
Peki Ahmet İstek, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. İyi akşamlar sana. Evet, kazada hayatını kaybeden Keziban Alkan'ın amcası Murat Alkan hattımızda. Başınız sağ olsun Murat Bey.
Siz sağ olun efendim. Sağ olsun.
Yani çok üzüldük. Keziban sizin yeğeniniz oluyor herhalde, amcasınız siz.
Ben amcasıyım. Keziban benim yeğenim.
Evet,
doğrudur.
Kaç yaşında, okula gidiyor muydu, nereye gidiyorlardı, bu kaç lira için gidiyorlardı, hep giderler mi, bir merak ettik, onları bir aktarabilir misin bize?
Efendim, bunlar insanlar, bunlar mevsimlik olarak hep orada gidip paketleme yapıyor, domates, artık böyle meyve gruplarında çalışıyorlardı. Bunlar da sık sık gidiyorlardı. İş bulunca gidiyorlardı. İş olmayınca evlerine geliyorlardı. Birkaç, iki ay falan oldu, eve geldiler. Dün yine iş var dediler. İşe gitmek için otobüse bindiler. Artık geldiler. Gördüğünüz gibi kaza. Evet.
Kim otobüse evet. Kim ayarlıyor? O organizasyonu kim yapıyor? Bir böyle simsar var mı bu işin aracı?
Organizasyonu bunların rehberi yapıyor. Bunları götüren insan yapıyor. Mesela Nedim diye adında bir vatandaş var. Onları iş bulan o. Yani oradaki insanları tanıyan o. Bunlar yalılarıyla konuşuyor, yumyalarınız. Kesin ben bilmiyorum ne kadar aldıklarını. Ben kesin bilmiyorum.
15-20 lira veriyormuş, öyle diyor.
15-20 lira en fazla, yani en fazla 20 lira çalışıyorlar. Zaten biliyorsunuz tarım çalışanları hep öyle 20 lira. Fazla kimse vermiyor onlara. Ya bunlar da kendi geçimini sağlamak için oralara kadar gidiyorlar. Görüyorsunuz hep böyle rezalet şeyler çıkıyor. Yani kazadır. Yani
kaç yaşındaydı? Ama, kaç yaşındaydı Keziban?
Kaç yaşındaydı Keziban? 23 yaşında.
23 yaşında. Anladım. O başka aynı aileden, sizin aileden yani komşulardan da mı var, tanıdıklarınız
tabii,
var mı?
Onun iki kardeşi vardı. Onun iki kardeşi vardı. Benim diğer yeğenlerim vardı. Benim kız kardeşimin çocukları vardı. Hatta iki tane kız kardeşimin çocukları vardı. Yani bizde hemen 20 kişi civarı bizim ailede, yani aynı ailede 20 kişi, amca, dayı, oğlu falan. Benim 8-9 tane yeğenim var, hem kız kardeşimin hem de erkek kardeşimin çocukları, yani amcamın oğlunun kızları vardı.
Başka iş imkanı yok tabii, değil mi? Batman'da bunu yapıyorsunuz.
Başka imkanı yok. Hiç Batman'da öyle çalışacak bir imkan yok. İşsizlik var, yani geçim sağlanmıyor. Bunlar ne yapacak? İş yapması aç kalırlar.
Nerede? Yani, merkezde misiniz siz? Merkezde miydiniz siz? Köylerinde mi?
Doğrudur. Biz merkezdeyiz. Yani Batman Bayındır Mahallesi'nde. Bunlar hepsi Batman Bayındır Mahallesi'nde kalıyorlar. Evet.
Anladım. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun.
Sağ olun. Sağ olun.
Geride kalanlara Allah uzun ömür versin. Sağ olun.
Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Aradığınız için de teşekkür ederiz efendim.
Evet, olaydan sonra bölgede tabii herkes seferber oldu. Yaralılar hastanelere taşındı. Alanya Kaymakamı Sayın Hasan Tanrıseven de hem Gazipaşa'daki olayda kaymakamlığa vekalet ettiği için bulundu, ziyaret etti. Kendisi de attığımızda Sayın Kaymakam Bey, Sayın Hasan Tanrıseven, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
İyi akşamlar, hoş bulduk.
Geçmiş olsun diyoruz. Siz tabii üzücü bir olay. Burada bir ilginç tarafı da aslen Batmanlı olup çok başarılı bir idarecilikten sonra Alanya'da olduğunuzu biz de sizin kaymakamlığınızın sitesinden öğrendik. O tarafı da işin tabii duygusal, hissi tarafıydı sanıyorum, evet, sizin açınızdan.
Evet, doğrudur.
O tarafı özel bulursanız konudaki görüşlerinizi size bırakıyorum ama kazayla ilgili ne söyleyebilirsiniz Sayın Kaymakam?
Evet, şimdi sabah 7.30 sularında Batman merkezin kenar mahalleleriyle ilçelerinden ve köylerinden bir otobüs dolusu tarım işçisi Batman'dan gelirken Gazipaşa'ya yaklaşık olarak 25 km mesafede maalesef bir tırla çarpıştı ve tırla çarpışma sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. 52 vatandaşımız da yaralandı. Ben sabah erkenden Antalya toplantıya gidiyordum işin doğrusu. Fakat jandarma bana haber verince hemen yoldan geri döndük. Gazipaşa'ya gittik. Orada hastanedeki yaralılarımızla ilgilendik. Zaten gitmeden de başhekim bizi aramıştım. Ekiplerimiz tam kadro çalışıyordu. Kendilerine bir geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Elimizden geldiği şekilde insanları seferber ettik. Ama ağır olan durumları vardı.
Var mı? Yaralılardan böyle endişe kaynağı olacaklar var mı Sayın Tanrıseven?
Yani... O şey, 12 tanesi, şimdi tabii Gazipaşa küçük bir ilçe. Hastanenin imkanları sınırlı. 12 tanesini ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Devlet Hastanemize sevk ettik. Ama tetkikleri yapıldı. 9 tanesi taburcu edildi. Şu an bir tanesi de taburcu edilmek üzere. 2 tanesi de müşahede altında bulunuyor. Hayat tehlikesi olan şu an itibariyle bulunuyor. Çoğu da zaten ayakta tedavi edildi. Bu vatandaşlarımızı da taburcu edildikten sonra kendimiz misafir ediyoruz bugün. Hem Alanya'da hem Gazikpaşa'da. İnşallah ilgili ifadeler de bittikten sonra yarın sabah bu vatandaşlarımızı kendimiz kaymakamlık olarak Batman'a göndereceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı da bugün bir şehrin desteğiyle uçakla Batman'a doğru gönderdik.
Anladım. Sizin Bayındır Mahallesi deyince Batman'la ilişkiniz sürüyordur diye düşünüyorum. Yani nispeten göç alan bir yer mi orası, başka belki köylerden gelen?
Şimdi aslında Batman'ın şu şekilde, bu Bayındır Mahallesi ve Seyitler Mahallesi, merkezden olanlar hepsiyle görüştüm. Bunlar Batman'ın kenar semtleri, daha yeni yapılaşan, genelde köylerinden göç ile gelen vatandaşların fazla da bir maddi imkanları olmayan vatandaşlarımızın kaldığı yerler. Geri kalan vatandaşlarımız da Gercüş, Kozlu, Kasankesi ilçelerimizin köylerinden olan, çoğu da yaşı genç, eğitimi düşük, maddi imkanları da yoksun olan vatandaşlar. Ben şahsen oradakilerin hiçbirini tanımıyordum ama orada tanıştık ve yaşadıkları yerleri de öğrenince genelde bu durumu gördüm.
Anladım. Okul tatili nedeniyle çalışmaya gelen de var mıydı efendim? Hiç dikkat çek.
Yok, okul tatili değil. Tabii bunlar okul zamanı dışında ilk orta okulu bitirip işte bir kısmı belki liseye gitmeyenler. Lise mezunları var ama ağırlıklı olarak genç nüfus fazla da bir imkan olmadığı için zor şartlar altında bu bölgeye daha çok tarım sektöründe, seralarda çalışmaya gelen vatandaşlarımız.
Anladım. Peki Sayın Hasan Tanrıseven, kendisi Alanya Kaymakamı, bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolay gelsin.
Teşekkür
geçmiş
ediyoruz.
Olsun.
İyi akşamlar diliyorum. Bu kazada da hayatını kaybeden Batmanlı hemşehrilerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Biz de devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Tabii ki hemşehrilerimiz oldukları için ayrıca bir duygulandık ama Türkiye'nin neresinde olursa olsun vatandaşlarımız burada eğer böyle bir kazaya maruz kalırsa bizim devlet olarak, sosyal devlet olarak görevimiz yaraları sarmak, kendilerine destek olmaktır. Bunu da devletin diğer kurumlarıyla, Gazipaşa Belediye'mizle, diğer devletimizin birimleriyle elimizden geleni, insani vazifemizi, görevimizi yapmaya çalıştık.
Sağ olun efendim, sağ olun, iyi akşamlar.
İyi akşamlar diliyorum.
Evet, Batmanlı Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven, yani yıllar sonra Alanya'daki bir kazada hemşehrilerinin o 20 liraya domates paketlemek için geldiğini gördü, yaralarını sarmak için seferber oldu. Hakikaten bir gazeteci için de ilginç bir bağlantıydı bu. Kendisine bakıyorum, 72 doğumlu Kaymakam Bey, çok sayıda ödülü var, zamanında gazetecilik yapmış, 3 ayrı üniversitede yüksek lisansı yapmış, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, yani hakikaten kendisini yetiştirmiş ve şimdi de çok önemli bir ilçemizin kaymakamı. Biz tekrar Batman'a dönelim. Batman Gazetesi'nin yazı işleri müdürü Halit Bilis hattımızda. Merhaba Halit Bey, iyi akşamlar.
İyi akşamlar Atilla Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Evet, Batmanlı bir kaymakamın da görev yaptığı bir yerde Batmanlı hemşehrilerinizin böyle bir kazası oldu. Biz neyi merak ediyoruz? Yani orada bu çark nasıl dönüyor? Bu insanları toplayanlar, dedi ki az önce amcası mesela, hayatını kaybeden Keziban'ın, rehberler var, evet, diyor. O diyor alır götürür. Hakikaten siz, evet, biliyorsunuzdur. Biraz onlardan bahseder misiniz bize?
Şimdi Atilla Bey, malumunuz zaten bu mevsimlik tarım işçilerinin sorunu, bu sadece bu kazayla bağlantılı bir şey değil. Yani bu yıllardır süre gelen bir sorun. Ayrıca bu daha önce mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de dile getirildi. Bunların bir sisteme alınması, en azından bir kurumsallaşması açısından öngörüler yapıldı. Fakat bu gerçekleşmedi. Batman'da gayri resmi alanda bu tür işler halen devam ediyor. Yani özellikle Batman'ın kenar semtlerinde 1990'lı yıllardan sonra çatışmalı süreçte yoğun göç alan mahallelerimiz, semtlerimiz, buradaki insanlar geçim kaynaklarını Batman dışına çıkarak tarımsal alanlarda çalışarak idame ettiriyorlar. Takdir ederseniz bir de TÜİK verilerine göre, resmi kayıtlara göre en fazla işsizin yaşadığı kent, evet, nüfus oranına göre tabii, hı-hı, Batman'da var. Hı-hı. Batman'da da yeterli iş alanları olmayınca buna benzer işler Batman'da en popüler işler. Hatta bazı insanlar para vererek tarımsal alanlarda çalışmak için çaba gösteriyorlar. Böyle riskli işlere de giriyorlar. Yani günde 10-20 liraya bakıyorsunuz. Batman'ın özellikle Mayıs'la Eylül tarihleri arasında Batman'ın önemli bir kesimi Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde çalışmaya gidiyorlar.
Doğru. Ben şeyden çekindim doğrusunu isterseniz. Acaba okuldan tatil ya şimdi sömestre ara tatil var. Orada da gençler çocuklar var mı diye. Kaymakam Bey yok dedi. O nispeten hani çocuklarımızın orada olmaması belki teselli kaynağı. Ama evet. Sistem buna dayalı. Çünkü orada değil mi? Yani emeğini satacak bir alan bulamayınca insanlar... saatlerce 18 saat 20 saat gidecekler.
Yani bunu bir kurtuluş yolu olarak görüyorlar. Ha bir de özellikle bu mevsimde tarımsal alanlardan ziyade bahçelerde çalışan insanlarımız çok. Yalnız Mayıs ayında okulların kapanmasına bir ay kala bakıyorsunuz sınıfların çoğu boş. Yani öğrencilerin çoğu bir ay erkenden okullarını bırakıp aileleriyle beraber zorlu bir mücadeleye giriyorlar. Ta Eylül Ekim aylarına kadar hatta okullar açıldıktan sonra bile bakıyorsunuz 15-20 gün bazen bir ay halen o çocukların geri dönmediğini görüyoruz.
Doğru. Umarız orada en azından çıkarlarken trafik güvenliği açısından, can güvenliği açısından gerekli tedbirleri almış olsunlar. Isparta'da o elma işçileri de biliyorsunuz midibüse dolduruyorlar insanları. Evet. Hem çevredeki kamu görevlilerinin dikkatli olması lazım hem de bu vatandaşlarımıza dönük belki kentte uyarıcı yayınlar gerekiyor. Ama kente de geçmiş olsun. Asıl belki talebiniz, asıl talebinizi bir kez daha söyleyelim. Yatırım lazım, iş lazım, ekmeği paylaşmak için yeni fabrikaların olması, yeni iş alanlarının olması lazım Batman'da.
Tabii Batman'da eğer bir yıl içerisinde 50 milyon TL, 100 milyon TL yardım dağıtırsanız Atilla Bey, bunları üretime dayalı yerlerde değerlendirmeseniz bu paraları, bu şekilde olur. Yani ayda ortalama Batman'da 10 milyon TL yardımlar yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla ve bunlar üretime gitmediği sürece bu tür kazalarla karşılaşmamak yani elden değil yani.
Doğru. Peki Halit Biliz'e teşekkür ediyoruz. Batman Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Batman'dan bize bildirdi. Tekrar kente geçmiş olsun.
Size sağ olun. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun tekrar hepimize. Sağ olun.
Evet, ekmeğin aslanın ağzında olduğunu söylemişler ya eskiler. Hakikaten ekmek batıda bir yerde. Doğudan uzun yolculuklarla geliniyor. Bazen fındık toplamaya giderler, bazen tütün toplamaya. Evet, o bir ihtiyaç. Öyle bir pazarın olması onların sevindiği bir şey. Ama insanca hak ettiklerini alarak ve güvenli bir şekilde gidip gelmelerini istemek de en adil, en basit bir talep olsa gerek. Umarız bu yerine gelir. Olayın içinde. Evet, sınırda yine sancılı bir nokta. Kobani'nin karşısında Akçakale'de bir bekleyiş var. Orada da bambaşka bir durum. Çünkü Japon gazeteciler IŞİD'in elinde. Akşama kadar bize Ürdün'de tutuklanan kadın arkadaşımızı teslim etmezseniz onları öldüreceğiz dediler. Japonlar telaşla burada olur bu takas diye geldiler bizim sınırlarımıza. İşte orada da bir trafik kazası oldu. Bir Japon gazeteci de hayatını kaybetti. Hakikaten kötü, tatsız bir durum oldu. Şimdi bakalım ne oluyor orada? Hikmet Durgun her zaman olduğu gibi gazeteci arkadaşımız bize yardımcı olacak. Suruç'taydı kendisi. Merhaba Hikmet Durgun, ne oluyor? Nasılsın?
Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
Evet. Nedir orada bu son notlar? Evet.
IŞİD'in elinde Japon Zeynep Kenji Goto'nun serbest bırakılması için bugün Akçakalesi'nin kapısında teslim olacaktı, takas olacaktı. Şu ana kadar ancak herhangi bir gelişme olmadı. Bu arada Akçakale günlük kapısı önünde bekleyen basın mensuplarını IŞİD Telebat bölgesinde gazetecileri dürbünle takip etti, izledi. Bu arada meslektaşının serbest bırakılmasını takip etmek amacıyla Akçakale'ye gelmek üzere yolda olan Japon gazeteci Kazumi Taka yanında içinde bulunduğu araç İbrahim Halil Işıkhan'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Olay yerinde araba sürücüsü hayatını kaybetti. Kazım İtaka ise hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Evet. Evet. Dinliyorum.
Sınır kapısı önünde bekleyiş ses giriyor. David Takas işinde ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın MİT'in olduğu iddia ediyor. Ancak bunu henüz teyit edemedik.
Diğer başka gazetecilerde var mı böyle bir beklenti bu akşam için? Artık geçti herhalde, değil mi? Olmaz.
Evet, halen sınır kapısı önünde bir sürü yerli ve yabancı basın var. Ancak şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı.
Başka? Bugün, evet, dinleyelim. Evet. Buyurun.
Ayrıca bugün Kobani'de yine çatışmalar vardı. Kobani'nin köylerinde çatışmalar vardı. Yaşanan çatışmalarda IŞİD üyesi 3 kişi sağ ele geçirildi YPG tarafından. Ayrıca 20 kişi de ölü ele geçirildi. Şu ana kadar Kobani'nin 8 köyü YPG'nin eline geçti. Diğer köylerde IŞİD'in varlığı devam ediyor. Köylerde zaten çalışmalar ise halen sürüyor. Bugün Kobani Kantonu Eş Başbakanı Enver Müslüm'le görüştük. Kendisi Kobani'nin yeniden inşası için, onarımı için uluslararası kurumlardan destek istediklerini söyledi. Zaten kente sivillerin gelişi ise yapılacak kent temizliğinden sonra olması bekleniliyor. Bunun da bir hikayeyi bulacağı konuşuluyor.
Anladım. Peki Kobani'de o zaman IŞİD tehdidi, tehlikesi tamamen bitmiş diyemiyoruz değil mi? Çünkü topçu ateşi, havan saldırısı falan da yapmışlar galiba. Devam ediyor.
Kobani'de IŞİD'in tehdidi devam ediyor. Çünkü Kobani'nin her üç tarafı da, güney tarafı da, doğu tarafı da, batı tarafı da IŞİD'in elinde olan kentler. IŞİD halen Rakka'dan, Cerablus'tan ve Tel Aviv'den Kobani'ye saldırmak için destek getiriyor. Takviye silahla saldırıyor. Zaten halen Kobani'nin 360 köyünün 350 köyünde halen IŞİD'in varlığı devam ediyor. Tehdit devam ediyor diyebiliriz.
Anladım. Umarız sakinlik hakim olur bölgeye de. Hikmet Durgun'a çok teşekkür ediyoruz. İyi görevler diliyoruz. Sağ olasınız.
Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Ekonomi.
Evet, ekonomide de hareketli günler yaşanıyor, saatler yaşanıyor. Bugün en azından döviz meselesinde görmüşsünüzdür. Sosyal medyadan da tüm zamanların rekoru kırıldı ifadesiyle dolardaki hızlı yükseliş çok konuşuldu. Bir ara 2.42 geçti, 2.42.40 oldu, yani 2 lira 42 kuruş önemli. Şu anda 2.40 seviyesinde bugüne kadar doların ulaştığı en büyük seviye olarak not edildi bu. Bunun dışında tabii benzin hemen dolarla ilişkili görüldüğü için 7 kuruşluk zam gecikmedi. Yani o dolarda 110 liradan varil petrol 50'ye 40'a düştüğünde bu kadar hızlı olmuyordu. Kuruş kuruş azalıyordu. Şimdi hemen bu artışlardan 7 kuruşu kaybettiniz. Yani kazandığınızı kaybettiniz dolardaki hareketlilik nedeniyle. Davutoğlu da bugün küçük ve orta ölçekli işletmeler için, KOBİ'ler için bir proje açıkladı. İlginç ayrıntılar var. Bunları da size iletelim istedik.
5 önemli müjdemiz olacak. Birincisi, KOBİ'lerin ürün bazında uluslararası arenaya açılmalarını sağlayabilmek için bugün ilk defa kurumsallaşma ve markalaşma destek programını başlatıyoruz. 100 milyon lira bütçeli bir programla işletme başına 150 bin lira destek sağlayacağız. Sadece kurumsallaşma ve markalaşma için. İkincisi, 3 işletmenin bir araya gelerek oluşturacakları teknoloji işbirliklerine 300 bin lira geri ödemesiz, 1 milyon 200 bin lira da geri ödemeli olmak üzere 1,5 milyon lira destek veriyoruz. 3. ARGE, inovasyon ve endüstriyel uygulama alanlarındaki KOSGEB desteklerinin miktarlarında %50 oranda artış yapacağız. 4. Girişimcilik destek programında kadın ve engelli girişimcilerimiz için destek üst limitini %10 daha fazla uyguluyorduk. Bu uygulamadan bundan sonra birinci dereceden şehit ve gazi yakınlarda yararlanacak. Kadın ve engelli girişimcilerimiz için destek limiti %10'du, bunu %20'ye çıkaracağız. 5. Bugünkü ödül töreninin finalisti olan 40 girişimcimize tamamen KOSGEB destekli yurt dışı iş gezisi ödülü veriyoruz.
Evet, Davutoğlu'nu bu küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili yaptığı açıklamayı dinledik. Ama ekonomi tabii bambaşka gündem maddeleriyle de hakikaten güne damgasını vurdu. O dolardaki hareketlilik, yine bu uzun yıllar sonrası yeniden metal işçilerinin greve çıkması, pek çok konu gündemimizde. Biz de bugün gazetesi ekonomi müdürü Zafer Özcan'la konuşalım istedik son gelişmeleri. Merhaba Zafer Bey, hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Evet, nasıl tarif ederiz bu haftayı? Daha bitirmedik ama yani geride kalan günleri de içine alacak şekilde. Evet. Gündemimizde ne var? Türkiye olarak neyi konuşuyoruz? Endişe yaratan bir durum var mı? Dolar niye böyle çok canlandı birden? Sizi dinlemek istedik.
Valla bu hafta, bugün daha çok gündemde dolar vardı. Dolardaki yükseliş vardı.
Evet.
Tabii Türkiye'de dolar deyince, döviz deyince hemen hemen herkes bu konuyla ilgili. Hı hı. Yani sadece şirketler, kamu değil. Bütün vatandaş da bu konuyla doğrudan ilgili. Şu anda Türkiye'de aslında doların yükselmesi en fazla şirketleri tehdit ediyor. Çünkü Türkiye'de özel sektörün döviz borcu 275 milyar doları aşmış durumda.
Evet.
Yani doların daha da yükselmesi onların borçlarını ödeyememesi anlamına geliyor ki bu ciddi bir sorun. Yani vatandaşın, aslında vatandaş cephesine baktığımızda vatandaşın döviz borcu ve toplam borcu içerisinde çok düşük, %1'ler 2'ler düzeyinde. O bakımdan hani o belki borçluluk anlamında vatandaşı çok, evet, rahatsız eden bir şey değil ama tabii her şeyi etkiliyor bu. Birçok ürüne, ithal mallara zam gelmesi anlamına geliyor. Şu anda gündem bu. 2.41.80'ler, 2.42'leri test etti bugün. 2.41 ile tarihi bir rekor kırdı dolar.
Tamamen içeriden mi dışarıdan mı, gerekçeleri ne yani bu kadar yükseliyor, evet, olmasının?
Ona değineceğim. Şimdi bunun iki temel gerekçesi var. Bir tanesi tabii içerideki gerekçe. Hı hı. Geçen hafta işte Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın yaptığı açıklamalar vardı hafta başında.
Evet.
Ne demişti? İşte biz faiz indirimiyle ilgili bir para politikası kurulunu enflasyonda gördükten sonra salı günü önümüzdeki çarşamba yani 4'ünde toplayacağız demişti.
Evet.
Ve bu ciddi bir faiz indirme sinyali olarak algılandı. Bu konuda işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın taleplerine kulak kabarttığı şeklinde yorumlandı ki alışılmış bir tavır değildi bu güne kadar ki kendi özgün çizgisinden, özerk yapısından taviz vermemişti duruşundan Merkez Bankası. Hı. Tabii şimdi piyasada böyle bir faiz indirecek algısı geldi. Hemen onun devamında Amerikan Merkez Bankası Fed'in para politikası kurulu toplantısı vardı. Oradan bir faiz arttırım, piyasaların gözlediği faiz arttırım kararı çıkmadı ancak bu sene içerisinde faiz artırımına gidilebileceği şeklinde açıklamalar anlaşıldı piyasalar tarafından. Çünkü şu anda Amerikan ekonomisinde işler iyiye gidiyor. Veriler gayet olumlu. Hı. Ve bu sene içinde bir faiz artışı gelebilir. Dışarıdaki faiz artışı beklentisi, içerideki faizin düşme beklentisi, tabii bu sıcak para çıkışı anlamına geliyor Türkiye açısından. Bir anda piyasalar hareketlendirdi. Aslında bu piyasanın biraz Merkez Bankası'na ve Fed'e verdiği tepki olarak da okunabilir. Yani şu şartlar altında tabii Merkez Bankası böyle bir tepki geldikten sonra nasıl bir faiz artışına gidecek?
Evet.
Faiz indirimine gidecek. Faiz indirimine giderse dolar daha da yükselirse ne yapacak? Bu sefer dolara müdahale etmesi gerekecek. Piyasaya dolar satacak. Yani zor bir dönem, zor bir süreç. Bakalım, ben de merak ediyorum önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın tavrını.
Doğru. Onun dışında Türkiye'nin yakın geleceğinde, yani seçimlere gidiyoruz, 129 gün kaldığı söyleniyor. Şimdi orada dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Vatandaşlar açısından, bizi dinleyenler açısından, yani borçlanma, borcu kapatma, ne olur ne olmaz diye ekonomistler büyük büyük tecrübelere sahipler. O açıdan soruyoruz. Yani nasıl hareket edilmeli bu seçime kadar?
Ya şimdi şöyle, bu dönemlerde temkinli olmakta fayda var. Şu anda mesela bir şey beklentisi oluştu. Faiz indirim beklentisi oluştu haliyle.
Evet.
Tabii Merkez Bankası politika faizinde ortalama 1 puan belki 1,5 puana kadar bir indirim yaparsa bu piyasa faizlerini de banka faizlerini de etkileyecek. Belki önümüzdeki aydan itibaren konut ve tüketici kredileri, otomobil kredilerinde faizlerde bir düşüş beklenebilir. Zaten böyle bir beklenti şu anda oluştu. Aslında faizler bu kadar düşmüşken, eğer düşerse, bu gerçekleşirse, otomobil veya konut almak isteyenler için avantajlı bir döneme girmiş gibi görünüyoruz. Ama tabii bunun yanında riskler de var. Eğer sabit bir borçlanma gerçekleşirse Türk lirası üzerinden, eğer geliriniz de bu krizden dolayı herhangi bir sıkıntıya girmeyecekse, hani bu süreçte de insanlar şey yapabilirler, harcamalara devam edebilirler. Ama şeye baktığımızda da, verilere baktığımızda da insanlardaki harcama eğiliminin de azaldığını görüyoruz. Son 5 yılın dibinde şu anda tüketici güveni. Yani evet, insanlar harcama yapmak istemiyorlar. Bunun yanında bir de hükümetten açıkladı, biliyorsunuz, bu peşinat desteği var. Ev almak, evet, isteyenlere, evet, ilk evini alacak olanlara. Böyle bir durum da var. Yani temkinli olması gereken bir dönem. Seçimin de etkisi olacağını düşünmek lazım. Çünkü seçim her zaman bir belirsizlik oluşturur piyasada.
Evet.
Her zaman sıkıntılı bir döneme girildiğinin işaretidir. Genelde harcama ve yatırım iştahının azaldığı dönemlerdir seçim öncesi dönemler. Yani böyle bir döneme giriyoruz. Herkesin hesabını daha iyi yapması gereken bir dönem aslında.
Doğru. Temkini hani, elden bırakmamak lazım.
Evet, yani hayat devam ediyor, alışveriş devam ediyor ama temkini elden bırakmamanın daha önemli hale geldiği bir dönem diyebiliriz.
Anladım. Peki, bugün gazetesi ekonomi müdürü Zafer Özcan, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
Ben
sağ olun.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun.
Gözden kaçmasın.
Evet, yine ekonominin bir parçası sayılır metal işçileri. Uzun zamandır böylesi toplu bir greve çıkmamışlardı. 10 kentte 22 fabrika diye notum var, greve çıktılar bugün. Biz de DİSK Genel Sekreteri Sayın Arzu Çerkezoğlu ile konuşacağız. Merhaba Arzu Hanım, hoş geldiniz.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Evet, ne oldu bugün? Nerede problem çıktı toplu sözleşmede? Kaç işçi var? Artacak deniyor, sayıları da artacak mı acaba?
Evet, bugün 29 Ocak 2015 tarihi itibariyle sabah greve uyandık Türkiye'de ve metal iş kolunda, sanayinin, çalışma yaşamının en önemli motor iş kollarından bir tanesi olan metal iş kolunda uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar çok sayıda işçi arkadaşımızın greve çıktığı bir gün oldu bugün. Birleşik Metal İş Sendikamız, DİSK'e bağlı metal işverenleriyle MES'le yaptığı toplu sözleşme sürecinde uyuşmazlık sonucunda toplam 41 tane fabrikada yaklaşık 15 bin işçiyi kapsayan bir grev kararı aldı ve bugün de bu grevin ilk etabı başladı. Bugün yaklaşık 10 bin işçi 22 fabrikada greve çıktı. Sabah erken saatlerden itibaren fabrikalarda grevi başlattık. Birçok bölgede bizler de Gebze'deydik. Grevleri başlattık ve tüm işçi arkadaşlarımızla birlikte yürüyüşler yaptık ve en son Gebze Meydanı'nda da büyük bir miting gerçekleştirdik. Bu grev tabii çok önemli bir grev. Bu grev sadece metal işçilerinin değil, tüm Türkiye işçi sınıfının grevi. Kazanımı da o açıdan son derece önemli. Çünkü hem metal iş kolu çok kritik bir iş kolu, MES, sermayenin en büyük örgütü ve MES'e karşı mücadeleler hep Türkiye'de işçi sınıf hareketi tarihinde çok önemli olmuştur. MES, diğer sendikalarda, yani işverenlerin güdümünde olan Türk İş'e bağlı Türk Metal ve Hak İş'e bağlı Çelik İş sendikalarıyla grup toplu sözleşmesini imzaladı. Burada çok önemli bir takım sorunlar var bu sözleşmelerde. Her şeyden önce sözleşmenin 3 yıllık olması, ücret makasının, yeni başlayan işçilerle daha kıdemli işçiler arasındaki ücret makasının giderek daha fazla açılması, 3 yıllık sözleşmeyle yoksulluğun kalıcı hale getirilmesi, kazanılmış birçok hakkın ortadan kaldırılması gibi sonuçları var. Evet. Mesela işçileri bu dayatmaya, mes dayatmasına boyun eğmeyeceğiz dediler ve bugün itibariyle 10 bine yakın işçi arkadaşımız greve çıktı. Son derece coşkulu, son derece genç, dinamik bir işçi topluluğunun olduğu bir iş kolu, metalik kolu. Son derece coşkulu ve kararlıydı bütün işçi arkadaşlarımız. Çok kararlı biçimde bu mes dayatmasına boyun eğmeyeceklerini söylediler ve patronları, işverenleri mesten ayrılarak kendi talepleri doğrultusunda masaya oturmayı zorlayan son derece kararlı bir mücadeleyi bugün başlatmış olduk.
Peki, bunu daha sonra da konuşabiliriz ama çok kısa, bu kıdem tazminatı ile ilgili bir tartışma başladı yeniden Arzu Hanım. Evet. Orada durumu nasıl özetlersiniz? Ne oluyor orada? Bir ara yapılacaktı, vazgeçildi falan. Şimdi seçim arifesi, evet. Ne konuşuluyor?
Dün Başbakan bir basın toplantısı yaptı bakanlarla birlikte. Öncelikli kalkınma planlarını anlattı ve burada çalışma yaşamına ilişkin çalışma yaşamının esnekleştirilmesi ve kıdem tazminatının fona devredilmesi yoluyla aslında bize göre gasp edilmesine dönük planlarını bir kez daha ifade etti. Geçtiğimiz yılda biliyorsunuz böyle bir çalışma içerisindeydi hükümet ve biz Türkiye'nin her tarafında yürüttüğümüz direnişçi kampanyasıyla hükümetin bu tasarıyı geri çekmesini sağlamıştık. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dün Başbakan Davutoğlu dedi ki kıdem tazminatını işverenlerimiz açısından bir yük olmaktan çıkartacağız dedi. Kıdem tazminatı bir yük değildir. Kıdem tazminatı işçinin bir hakkıdır. Kıdem tazminatı işverenlerin sorumluluğunda olması gereken bir haktır işçiler açısından. Kıdem tazminatı basitçe şudur aslında. İşçilerin işverende bıraktıkları 13. ay ücretidir. Yani işçiler bir yıl çalışırlar, her ay belli bir ücret alırlar ve 13. ay ücretini bir ücretinde derler ki patrona bu sende kalsın. Benim başıma herhangi bir iş gelirse, ölüm, kalım, işten atılma vesaire gibi bu benim güvencem olsun diye. İşverende tuttukları parasıdır işçinin aslında kıdem tazminatı. Dolayısıyla bunu bir yük olarak görüp işverenin sorumluluğundan çıkartmak, fon adı altında piyasaya devretmek bunu kıdem tazminatı olmaktan çıkartır. Çok açıktan kıdem tazminatının gaspı anlamına gelir. Biz hiçbir biçimde bunu kabul etmeyeceğimizi çok açık bir biçimde bir kez daha ifade ediyoruz. Eğer hükümet bu konuda bir tasarıyla önümüze gelirse bugüne kadar yürüttüğümüz mücadeleyi yeniden gündemimize alacağımızı ve işçilerin kazanılmış son kadesi olan kıdem tazminatını asla yedirmeyeceğimizi çok açık bir biçimde söylüyoruz. Kıdem tazminatı işçinin hakkıdır, kıdem tazminatı işverenin sorumluluğundadır ve işçinin iş güvencesidir esas olarak. Ve asla bunun fona, piyasaya devredilmesi kabul edilemez.
Anladım. Bunu ayrı bir program yaparız, ayrıntılarını da öğreniriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'na. Sağ olun efendim.
Sağ olun, iyi akşamlar.
Dikkat! Ayrıntı.
Evet, Yunanistan'daki gelişmeleri çok yakından izliyoruz. Hakikaten yeni yeni bilgiler, farklı ayrıntılar insanın dikkatini oraya yöneltiyor. Yunanistan'da kabineyi kuran Alexis Tsipras, 40 yaşında, Syriza'nın lideri. Kendisi kabinesini de o kadar farklı oluşturdu ki, bir iki not söyleyeceğim, sonra bizden bir hikayenin parçası olduğunu buradan konuşacağız. Mesela kabinesinde İçişleri Bakanı Nikos Vučić var. Sosyal medyada polislerin arasından elinde kimliğiyle çıkmaya çalışan, sanki darp ediliyormuş hissi uyandıran o solcu siyasetçi. Mesela oğlu bir banka soygununa karışmış, bir mahkemede demiş ki oğlumun yaptığını onaylamıyorum ancak seçimine saygı duyuyorum. Böyle enteresan. Mesela Yannis Dragasakis var, onu, o da bakan, başbakan yardımcısı. Kızı Mariana 2007'de 3 kişiyle yakalanmış, işte mühimmatta bulunmuş. Farklı farklı isimler var, çok konuşuluyor, her gün şaşırtıyor dünyayı Tsipras. Efendim, şimdi gelelim bizim Yunanistan'a yakın noktamızda Trakya'dan Edirne'den bir ayrıntıya. Hattımızda ÖDP'nin Edirne İl Başkanı Nevzat Çolak var. Tsipras'ın oraya bir ziyareti var. Oradan bir hikayesi var bizimle paylaşacağı. Merhaba Nevzat Bey, hoş geldiniz.
Merhaba efendim. Merhaba, iyi akşamlar evet. diyorum. İyi yayınlar.
Sağ olun. Alexis Tsipras ne zaman geldi? Neler konuştunuz? O zaman böyle bir ileride başbakan olacak insan portresi hissetmiş miydiniz Nevzat Bey?
Şimdi Tsipras buraya 2010 yılında geldi. 24-10-2010 tarihinde geldi. ÖDP ve Syriza ortak sınırların kaldırılması ve silahlanmaya yönelik harcamaların, hükümetlerin yaptığı harcamaların azaltılması noktasında ortak bir basın toplantısı için buradaydık. Hı hı. Ve o dönemde Syriza'nın iktidar olma umudu var mıydı? Yani yoktu, çünkü o oran 4.9'larda falan olan bir partiydi. Ama biz Syriza ile hem dünyaya bakışımız hem de bu mümkün, yani var olan kapitalizme karşı mücadelede oldukça ortak yanları olan kardeş iki siyasal partiyiz. Hem de dış politikaya bakışımızda ve silahsızlanma konusundaki bakışımızda ortak olmasından kaynaklı 24-10-2010 tarihinde İpsala'da Genel Başkanımız Alper Taş'ın da katılımı ve Tsipras'ın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Oradan da Edirne'ye geldik. Edirne'de bir basın toplantısı yaparak bu düşüncelerimizi basının önünde Sayın Tsipras ve Sayın Alper Taş'ın ifadeleriyle kamuoyuna duyurduk. Yani Tsipras'ın Edirne'ye gelişi, böyle bir hikayesi var.
Anladım. Yani atalarının yani kökleriyle ilgili böyle çok dikkatli bir araştırma yapmış mı? Nereye dayanıyor Anadolu toprakları?
Şimdi şöyle bir şey, biz biliyorsunuz yani sonuçta o gün tercüman aracıyla falan da görüşüyorduk. İşte İpsal'dan buraya geldik. Burada da oturup sohbet ettik. Edirne'de kendisiyle işte hem Edirne'yi gezdik hem de beraber ciğer falan yedik. O sohbet esnasında dedelerinin Bobeski'den, yani bir dedesinin, daha doğrusu ailesinin bir tarafının Bobeski'nin köyünden olduğundan bahsedildi. Tabii bunun şeyi ne kadardı, ne değildir bilemem ama öyle bir sohbetin içerisinde böyle bir ifade geçti.
Geçti. Bugün yani, sosyal medyada yayınlanınca ona öyle bir destek ya da aksini söyleyen çıktı mı, size ulaşan oldu mu hiç yani?
Yani yok, şu ana kadar yok. Yani ben şeyi de bilmiyorum zaten. Şimdi burada bu yerel gazetenin bir tanesi, yani ne oldu, nasıl bir ilginç olay oldu gibi bir şey olmuştu Urut Gazetesi'nin haberinde. Ben hafızamda kalan böyle bir olayı aktardım. Yani bu Bobeski'li olma, Trakya'lı olma Tsipras'ın böyle bir hikayedir yani.
Anladım. Peki evet. Komşuluk ilişkilerimiz var. Umarız hem
var,
Türkiye'ye...
Şu anda da zaten kendileriyle görüşüyoruz. Yani sanıyorum hem Edirne İl Örgütü olarak da karşı kıyıda 3 tane Türk milletvekilimiz var. Türk kökenli milletvekilimiz evet. var Syriza'dan. Evet. Onları da ziyaret edip tebrik etmeye de önümüze koyduk zaten. Bu en kısa zamanda Yunanistan'da gideceğiz.
Anladım. Peki Nevzat Çolak'a teşekkür ediyoruz. ÖDP Edirne İl Başkanı Tsipras'ın hikayesini anlattı bize. Sağ olun, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim.
Ankara gündemi.
Ankara'da hakikaten ilginç, ilginç, ilginç bir hikaye var. Nedir o? Bir bilek güreşi, gizli bir şey. Bir sinsi bir savaş. Efendim, 4 eski bakanla ilgili 17-25 Aralık soruşturmasıyla ilgili hukuki süreçte, siyaset zemininde her şey kapandı gibi görünüyor şimdilik. O dönem sıkıntı çekti muhalefet, her şey kapandı diye. Sonunda belli ki muhalefetin Meclis İdare Amirliği'ndeki bir kolu çevreci faaliyet olarak eski kağıtların, çöpteki kağıtların, imha edilecek kağıtların not defteri olarak matbaada düzenlenmesini planlıyor. Her zaman yapıyorlar 3 yıldır. Bu kez bu 4 bakanın gizli dinlemeleri sırasında kaydedilen konuşmalar var ya, işte onların kağıda döküldüğü ve meclisteki soruşturma komisyonunda da görüşüldüğünü biliyoruz. İşte o kağıtlar ıskartaya çıkınca almışlar özellikle onları, böyle not almak için, ön tarafları tabii yazılı ama arka tarafları boş, böyle ters basmışlar, siz ona not alıyorsunuz. Ama arkasını çevirince iktidar bir bakmış, aa burada bakanların bütün o saklanan konuşmaları, yasaklanan konuşmaları, işte çikolata kutusuna 500 bin var mıydı oğlum, oraya niye götürdün, işte Egemen Bağış'ın orada sen var mıydın, parayı niye buraya götürdün gibi konuşmalar metin olmuş herkesin cebinde mecliste. Şimdi tabi bu kez tersine bir şey oldu. İktidar kıyameti kopardı. Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın, ya nasıl olur hemen soruşturma açın diyor. CHP'lilerin keyfine diyecek yok. Akif Hamza Çebi de, Levent Gök de çıktılar. Oh ne güzel oldu dediler. MHP'li idare amirlerinden Ali Uzunırmak da, yani bizi suçlamayın, böyle şeyler yapılıyor, korkmayın dedi. İşte o atışmayı, genel kuruldaki tartışmayı dinleyelim.
Ben baktım, benimkinde tape yok. Rica ettim, şu tapeli olanlardan istiyorum ben de. Sayın Cemil Çiçek'in çok güzel bir uygulaması. Bugüne kadar yaptığı en başarılı uygulama diyebilirim. Çevreci bir yaklaşım. Ama öte yandan da işte güzel bir sözümüz var. Allah'ın sopası yok gibi. Yok derler ya. Yıllarca sakladılar bunları. Aman gizli mizli, sonuçta herkesin eline geçti. Saklayacağım ama ben kullanmayacağım.
Bu bir skandaldır. Bunun arkasında her kim varsa ve hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatılan bir soruşturma. MeclisBaşkanlığı'nın derhal bu konuyu soruşturarak ilgililer hakkında işlem yapılmasını istirham ediyorum.
Okunması kolay, cebe koyması kolay. Ön yüzüne notlarınızı alabilirsiniz, arka yüzünden de okuyabilirsiniz. Ben Meclis Başkanlığımızı bu yaptığı güzel çalışmaları kutluyor ve hepinize saygılar sunuyorum.
Konuyla ilgili olarak Meclis Başkanlık Divanı olarak bir faaliyet yapılmamıştır. Yapılan faaliyet tamamen genel sekreterlik bünyesinde yapılan bir uygulamadır ve bu uygulamadan başka manalar çıkarmanın bir anlamı yoktur. Eğer alışkanlık haline geldiyse burayı da paralel yapıyla suçlamaları gelecek günlerde muhtemeldir kanaatini taşıyorum.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor. Halkın Gündemi.
Evet, halkın gündeminde yine çok konuştuğumuz bir meseleye dair yeni gelişmeyi aldık. Efendim, İztuzu sahili, yani göreni de ayrı sever, görmeyeni de fotoğraflardan bayılır. O karetta karettaların da yaşam alanı. Şimdi orada bir ihale yapıldı. Yabancı sermayeli bir şirket işte şezlong kuracak, şemsiye kuracak, orayı ticari açıdan işletecek idi. Buna karşı tabii ki bir direnç oldu. Kurtarma platformu dediler. İşte onların istediği olduğu gibi görünüyor. Hukuken belki değil ama bir taahhüt var. Çünkü bakan, artık Çevre ve Şehircilik Bakanı tweet attı bugün. Diyor ki olmayacak. Ticari faaliyet olmayacak. İhaleyi iptal edeceğim diyor. Muğla Üniversitesi'ne de karettaları emanet edeceğiz diyor. Önemli bir gelişme. Acaba oradaki yansımaları nasıl, onu öğrenmek istedik. İztuzu Kurtarma Platformu sözcüsü Okyay Tirli attığımızda. Merhaba Okyay Bey.
İyi akşamlar efendim, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Evet, bu sosyal medyada gördüğümüz, size yansıyan yönüyle durum nedir? Bunu siz sevinçle karşılayacak mısınız? Karşıladınız mı? Önemli mi sizin için? Nedir durum?
Tabii ki bizim için önemli. Biz öncelikle bakana da teşekkür ediyoruz. Yani şunu demek istiyor ki artık burayı koruyarak kullanma yönünde bazı projeleri var. Ama projelerin ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Sadece bir üniversite, Muğla Üniversitesi, ki Muğla Üniversitesi'ne yakışır. Bununla ilgili bir çalışmalar olduğunu Sayın Bakanımız açıkladı. Tabii ki biz buna mutlu olduk, sevindik.
İlk zamanlarda Sayın Bakan'ın tavrı değişik miydi? Hani yok, vereceğiz, ihale oldu artık falan diyor muydu? Öyle sert açıklamaları var mıydı yoksa?
Yani neticede yapılan bir ihale vardı.
Tabii.
Biliyorsunuz sonrasında ihalenin de yurt meclisi durdurma kararı çıktı. Ve tabii halkın ve akademisyenlerin tepkilerinden dolayı bundan bakan... Yani doğrusunu da yaptı. Özel şirketler tarafından işletilmeyeceğini bunun anladı. Biliyorsunuz ki özel şirketin yaptığı ilk iş, bir bakanımızın dediği gibi bir şemsiye bile çakılmaması gereken yere dozerlerle, araçlarla girdi. Yani bir şirket böyle bir işe başlarsa bunun sonu ne olur? Bunu da gördü. Biz bu konuda İstuzu Koruma Platformu olarak mutluyuz. Yani sevinçliyiz. Ama tabii bundan sonrası da çok önemli. Muğla Üniversitesi orada ne yapacak, nasıl çalıştıracak? Ama neticede bizim üniversitemiz, biz de koruyarak kullanma konusunda kendilerine her zaman destek olacağız.
Anladım. O zaman inşallah bugünkü hava muhafaza edilir ve oranın yani korunması için çaba harcayan insanların istediği gibi bir sonuç ortaya hukuken de çıkar diyoruz.
Yani şimdi şöyle şu var. Yani oraya kimsenin işte oranın da denetlenmesi de gerekiyor. Yani biz orayı serbest bırakırsak daha kötü bir şeyle karşılaşırız. Yani herkes gider işte şemsiyeler çakar bilmem ne. Tabii bunun doğrusunu gene yerel belediyeler dedi, siz de onun çöpü alınacak, işte bakımı yapılacak falan. Yerel belediyelerin veya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmesi çok daha doğru olur. Umarız Muğla Üniversitesi de belediyeyle bir çalışma yapar. Bunu da biz çok memnuniyetle karşılarız. Bizler de zaten İSTÜZ'ü koruma platformu olarak sayın belediye başkanlarımıza ve rektörümüze korunarak kullanma yönünde bir raporu sunacağız zaten.
Anladım. Peki Okyay Tirli'ye çok teşekkür ediyoruz katıldığı için. Sağ olun, iyi akşamlar.
Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
Evet, önemli bir gelişmeydi. Son zamanlarda böyle yani halkın derinden gelen talepleri politik sahikle hareket etmeden bir yeri koruma, zeytini koruma, çevreyi koruma, doğayı koruma, tarihi koruma, muhafaza etme, bu belki de çağımızın en önemli gelişmesi. Yani herkes bir meselede yoğunlaşıyor, seferber oluyor, talebini iletiyor, yargıya başvuruyor, sonunda da başarıyla neticelendiğinde bundan keyif alıyor, büyütüyor. Evet, programı bitirmeden belki küçük bir not daha, böyle şeyler sonradan da çok konuşulur, yarın da gazetelerde olur diye söyleyeyim size. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda böyle bir program yoktu bugün ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Mine Erdoğan bugün sanatçıları, bir grup sanatçıyı kabul etmiş. Şöyle söyleyelim, Hülya Koçyiğit sözcü gibi yakınlarında duruyor. Muazzez Ersoy var, Zerrin Özer var, Burak Kurt var, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt var, Metin Özülkü ve eşi Eda Özülkü var, Hakan Peker var, Esra Erol var. Böyle bir tablo bu. Sanatçıların duruşları ile ilgili çok tartışma oluyor. Yani bunu göze alıp kendilerini böyle tarif etmelerinde bir sorun yok bence. Ama gitmeyenlerin de mağdur edilmesi hoş karşılanmaz herhalde. Yani yakın çevre ve uzak çevre diye bir ayrımına tabi olmaması gerekir diye düşünüyorum. Peki buradan şair Ataol Behramoğlu'nun 50. sanat yılına gidelim. Çünkü cumartesi günü öyle bir kutlaması da var. Cengiz Erdil de ünlü sanatçıyla, ünlü Ozan'la konuştu. İşte Ataol Behramoğlu'nun söyledikleri diyelim. Ben sözü Cengiz Erdil'e bırakıyorum. Sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine randevumuz 18.05'te. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Esen kalın efendim.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sesli Dosya.
Toplumcu kuşağın manifesto niteliğindeki şiirlerinin büyük ustası, şair, yazar, düşünür ve çevirmen Ataol Behramoğlu edebiyat hayatının 50. yılında. Edebiyattaki yarım yüzyılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak şairin. Tekin Yayın Evi de kendi sesinden şiirlerin yer aldığı yarım yüzyıldan şiirler seçkisi hazırladı Ataol Behramoğlu için. Ataol Behramoğlu şu anda telefon attığında. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkürler.
Efendim tabii 50 yıl uzun bir süre. Neler sığdı bu 50 yıla? Siz 50 yılı nasıl ifade edersiniz?
50 yıl tabii. Şiirde 50 yıl normaldir. Çünkü çok genç yaşta ilk kitabını çıkardığın zaman başlangıç olarak onu aldık zaten biz. Şiirin emekliliği yok ki. Edebiyatın, sanatın emekliliği olmaz. Memur değil ki şair. Dolayısıyla son defasına kadar yazar yani. Eğer eli kalem tutuyorsa ya da ne bileyim ben. 50 yıl benim için yani hayatı ben öyle pek dilimlere ayırmayı sevmiyorum açıkçası. Bir süreç olarak görüyorum. Ve hepsi de kendine göre anlamlı. Evet. Ama işte bazen zaman biraz fazla hızlı geçiyor gibi geliyor insana.
Evet.
O var yani.
Efendim siz evet. 2008 yılında Rusya'da federasyonunca uluslararası Puşkin nişanına değer Doğru. gördünüz. Çünkü Rus edebiyatından Türkçe'ye önemli eserler çevirdiniz. Katkınız var. Ne diyorsunuz? Rus edebiyatı Türkiye'de yeterince tanındı mı? Türkiye'de Rus edebiyatına ilgi nasıl?
Şimdi bakınız. Dünya edebiyatından Türkçe'ye çevrilen ilk yapıtlar arasında başta Tolstoy olmak üzere Rus yazarları vardır. Bu ne zaman? 19. yüzyıl sonlarında. Puşkin'den bazı parçalar çevrilmiştir şimdi anımsadığımca. Yani Rus edebiyatı özellikle anlatı türü olarak yani roman ve öykü türü, roman türü esas olarak Türkçe'ye çok öncelerden çevrilmiştir. 1940'lı yıllarda ise Milli Eğitim Bakanlığı klasikleri içinde Rus klasiklerinin diyebilirim ki hemen hemen hepsi Türkçe'ye çevrildi. Yani 19. yüzyıl Rus klasikleri esas olarak. 1960'lı yıllarda da 20. yüzyıl Rus edebiyatı, Sovyet edebiyatının önemli yapıtları diyelim ki Şolohov, diyelim ki Pasternak bir roman türü olarak, Platonov, ne bileyim ben pek çok yazar, Bulgakov Türkçe'ye çevirdiler ve çevrilmeye de devam ediyor. Rus edebiyatı bu anlamda şanslıdır. Türkçe bakımından. Şiir alanında çok büyük eksikleri var. Örneğin düşünün ki Puşkin'den birkaç tane şiir çevrilmişti 1940'lı yıllarda filan. Yani Puşkin'in şair olarak çevirmeni benim. Bu tabii çok büyük bir gecikmedir. Lermontov için de aynı şeyi söyleyeceğim ve pek çok Rus şair için de bu böyle. Benim Sovyet Rus şiiri, daha doğrusu Rus şiir, çağdaş Rus şiir antolojisinde o 20. yüzyıl başlarından günümüze kadar örnekler vardır. Yani o anlamda bir gecikme vardır ama Rus edebiyatı şanslıdır Türkçe bakımından. Buna karşılık Türk edebiyatı özellikle son zamanlarda Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra gittikçe daha az sayıda çevriliyor. O tabii üzücü bir şey.
Evet efendim, tabii şimdi siz yoğunsunuz, sizi arada yakaladık. Tekrar bu etkinlik programına dönersek. Etkinlik programında neler var? Şimdi Fulya Sanat Merkezi'nde başlayacak
evet,
cumartesi.
Beşiktaş Fulya Sanat Merkezi.
Evet, yani biraz etkinliklerden bahseder misiniz?
Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Beşiktaş Belediyesi, ben Beşiktaş'ta oturuyorum. Beşiktaş Belediyesi'nin başkanı gerçekten Murat Hazinedar. Genç bir avukat ve sanata gerçekten değer veren bir kişi, bir aydın. Benim şiir kitaplarımın yayınlandığı ve giderek bütün kitaplarımın neredeyse yayınlandığı, yayınlanacağı Tekin Yayın Evi de yazarına değer veren bir yayın evi. Birlikte böyle bir şey düşündüler, düşünüldü. 50. sanat yılı, yani ilk şiir kitabımın 1965'te yayınlandığı düşüncesiyle, görüşüyle 50 yıl hesaplandı. O gecede benim şiirlerimden yapılan bestelerin, bestecileri ya da yorumcuları, Edip Akbayram gibi, Timur Selçuk gibi, Vedat Sakman gibi yorumcular bulunacaklar. O şarkıları çalıp söyleyecekler, yorumlayacaklar. Konuşmalar yapılacak. Benimle ilgili olarak Doğan Özlan, Özdemir İnce gibi arkadaşlar, Dilek Türker, Işık Yenersu gibi sanatçılar şiirlerimi okuyacaklar. Ve yabancı ülkelerden, başka ülkelerden şair arkadaşlarım benimle ilgili videolar gönderdiler, kutlama mesajları. Onlar gösterilecek. Yani oldukça güzel bir program. Ve sanıyorum ki tanınmış siyasetçiler, kültür insanları, sanat insanları ve çok sayıda izleyici olacak bu gecede. Bütün izleyicileri ben de buradan davet ediyorum. Sığmazsak salona artık bakalım bir çay buluruz.
Efendim biz de tekrar tebrik ediyoruz. 50 yıla çok önemli işler sığdırdınız. Atölye Behramoğlu. Tekrar duyuruyoruz. Atölye Behramoğlu 31 Ocak Cumartesi günü 50. sanat yılını kutlayacak. Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat Merkezi'nde.
Atilla Güner'le